Ayrım 24.
Emine'nin sesi geldi dışarıdan. Sence bu yumurcak nasıl geldi dünyaya? Çocuğun ayıp işler sonunda dünyaya geldiğini tahmin ediyordur Rana ama... Abla, çocuk yapmak için dayak mı yemek lazım? Saf dil hanımım benim, bırak dayak yemeği. Sırta binmeden de olur bu iş. Nazile bir aşağı bir yukarı gezindi, kedilere göz attı, sıkıntılı bir hali vardı. Ranam, sana bir şey söylemem lazım. Kötü bir haberse vazgeç, söyleme abla. Yok, kötü değil, hayırlıdır inşallah. Hani sırası gelmişken... Eski nazırlardan Abdurrahim Paşa oğluna istemiş seni. Ağzı açık, Nazile'nin yüzüne baka kaldı Rana. Şaşacak ne var bunda? Ne yapacakmış adam beni? Şevket'le ben ne yaptık Rana? Evet, doğru, haklısın ama ben ne yapacağım herifi? Vallahi ne yaparsın bilemem. Elçiye zeval olmaz. Sana gelip söylememi annen benden istedi. Tabii ona düşer söylemek ama gene ters anlarsın diye gelmemiş. İyi etmiş. Adam seni oğluna Allah'ın emri. Ben onun emriyle bir yere gitmem abla. Anasının işiydi belli. Odalık verecekti kızını paşanın oğluna. Yüklükteki ut da çeyiz yerine geçerdi belki. Söylene söylene mutfağa doğru yollanan Rana'yı gören Vasıf, ne oldu küçük hanım, neden homurdanırsın hecin devecisi gibi diye takıldı. Terslendi küçük hanım. Nedir o Vasıf abi? Kusura bakma Rana Sultan, öyle bir tabir vardır da neyse, bir şeye kızmış gibisin. Kızmıştı tabii, fazla konuşmadan çekip gitmek geçiverdi içinden, vazgeçti. Vasıf'ın karşısına dikildi. Paşanın biri oğluna istemiş beni. Hiddetin sebebini anlayamadı Vasıf. Ne var bunda kızacak sultanım? Yuva kurmak hakaret mi sence? Bak Mustafa Kemal Paşa bile evlenmiş İzmir'de. Şaşırdı, duraladı Rana. Birkaç yıl önce Esatir adlı bir kitapta ilahların destanlarını okumuş, Mustafa Kemal Paşa'yı da o ilahlar listesine eklemiş, düşler alemine daldığında kendini onun sözlüsü gibi tahayyül etmişti. İlah da kul muydu? O da mı evlenirdi? Allah'ın emriyle. Vatanı kurtaran aslan, kül kedisi gibi görünüverdi gözüne. İzmir'e mi yerleşmiş paşa, cephedeki yiğitleri ne yapmış? Silahlar susmuş, terhis edilenler üçer beşer dönmeye başlamış, hala haber çıkmamıştı Didi'den. O da döner miydi? Bir ümit. Sormadı, soramıyordu Rana. Bahar geldi, çiçekler açtı, ağaçlar yeşillendi. Emine ile oynaşan Rana'ya bahçe kapısında beliren bir adam el etti. Allah bağışlasın, ne de sevimli bir şey. Bileydim bir nazarlık getirirdim takardım. Ah, Artin Efendi buyurun, Emine benim değil, yeğenim sayılır. Sizde öyle bir niyet yok mu? Adamın damdan düşer gibi sorusuna gülümsedi Rana. Aklıma bile gelmedi Artin Efendi, ne acelesi var, biraz erken değil mi? Doğru, ortalık durulsun biraz. Durulacak yakında diye söylenir gibi ekledi, İsmet Paşa dün Luzan'a döndü. Yokuş çıkmış, yorulmuştu, mendiliyle terini kuruladı. Selahattin Bey geldi mi? Genç kızın yutkunup yüzünü çevirdiğini gördü, iki adım attı selamlık kapısına doğru. Muhterem evdedir. Başını sallamakla yetindi Rana. Dükkanın kirasını getiren Artin Efendi'nin başka diyecekleri de vardı. Haberiniz oldu değil mi muhterem? Türkler, İlem, Rumlar mübadele edilecekler imiş. 2 ay olmuş, Lozan'da alınmış karar. Hayırlı olsun demekle yetindi Haşim Bey. Olsun da muhterem, haberi duyan Palikarya varını yoğunu satıp kaçmaya bakıyor. Müslüman evlerine yok pahasına kondular değil mi ya? Şimdi yok pahasına satıp gitmeye bakarlar. Böylesi güzel bir havadisi Haşim Bey'in duymadığını sandı. Beyefendi, bu evler bedava. Tatavla'da, Pera'da, 4-5 sene önce biz elimizle yeniledik evleri. Cebindeki keseciyi çıkarıp sedirin kenarına koydu. Ne kadar söylesem azdır. Dar zamanda ben diyeyim bir, siz deyin 2 sene kirayı ödemedik. tek bir laf etmediniz. Allah razı olsun. Sayenizde selamete çıktık. Para pul edindik. Bu evlerden birini benim oğlun alacak. 5 tane de siz alın. Kaçırmayın fırsatı. Gözleri açık pencereden Beyoğlu tarafına kaydı. Muhterem, kaçırmayın fırsatı. Artin Efendi minnet borcunu ödemek istiyordu sanki. Alınmasına alınırdı bir ev ama ne desem deyip tesbihine sarıldı Haşim Bey. Gücendirmekten korkuyordu bu Kadir Şinas insanı. Özür diler gibi söylendi. Nasıl ifade edeyim muhterem? Mağdur malı sahiplenmek helal sayılır mı bilmem. Haşim Bey konuyu hanımına açtığında Libabe Hanım köpürdü. Bey, kimmiş mağdur? Asıp kesen, yakıp yıkan, şu toprağı elimizden almaya kalkan Rum değil mi? Ettikleri yetmedi mi? Bahtımız karardıkça adamlar göbek attı. Etme bulma dünyası, işin helali mi kalmış? Peki iyi hoş da Tatavla'da ev alıp ne yapacağız hanım? Şart mı Tatavla'dan almak? Dünyanın mülkü adamların elinde, Beyoğlu'nda, Taksim'de. Ağacın altında oturan Hacı Ağa'ya el etti. Yarından tezi yok, Artin Efendi'ye bir haber salalım. Haşim Bey düşündü, haksız da sayılmazdı Libabe. Peki dediğin olsun ama acele etme hanım. Adama haber göndermek, tövbe tövbe, tükürdüğünü yalamaya gelir. Satıp gidermiş tabansızlar, kapanın elinde kalır. Demin dediğin gibi hanım, satmakla bitmez bunların malı. Artin Efendi bir yere kaçmadı, geldiğinde kendisine açarım mevzuyu. Hıdrellez'den sonra milletin kalbi Lozan'da atmaya başladı. Ankara'dan sızan haberlere bakılırsa Haşim Bey'in tahmin ettiği gibi anlaşmazlık İstanbul, Boğazlar, Musul üzerinde düğünlenip kalmıştı. İngiliz'in ne istediği belli mi olurdu? Halife Abdülmecit Efendi'yi ziyarete gittiğine göre Harrington'ın İstanbul'dan el çekmeye pek de niyeti yoktu. Mübadele işinin asılsız olduğu haberi yayılmaya başladı. Ev bark satıp giden azaldı, ta yaz ortasında Fener'deki Patrik Metaxakis'in Yunanistan'a kaçışına kadar. Eyyam-ı Bahur denen yazın en sıcak günleri başlamak üzereydi. Geceleri ter içinde uykusuz kalan Rana, yalıya gitmeye, Olga'nın o deniz fanilasını giyip suya girmeye niyetlendi. Kolları bacakları açıkta kalırmış. Kim vardı ki rıhtımda? Gözleyen utansındı. Hacı Ağa kısrağa paytona koşmaya uğraşırken gülhane tarafından bir top sesi duyuldu. Peşinden bir atış, bir daha, bir daha, kara günleri anımsatan bu korkunç patlamaların ardı arkası kesilmez oldu. Ne musibet vardı gene? Lozan'daki konferans suya düşmüş, İngiliz muhripleri şevke mi gelmişti? Bir koşu beybasının yanına vardı Rana. Haşim Bey açık pencerenin önünde, sessiz sakin, elinde tesbih, her patlamadan sonra bir kehribar tanesi kaydırıyordu avcunun içine. Kızına bakıp gülümsedi, saymaya devam etti. 99 habbe geçti avucunun içinden, tesbihin tümünü avuçladı, kulak kabarttı, bir patlama, bir patlama daha. Evet, 101 diye iç geçirdi Haşim Bey. Kızının saçlarını okşadı, alnına bir öpücük kondurdu. Bu Azrail oyuncağı hayır haber müjdeledi bu sefer. Şu beklenen anlaşma imzalandı herhalde. Lozan'da mı beyba? Evet, Lozan'da yavrum. Ninenin odası Nasır Bey'e tahsis edilmişti. Top seslerini duymuş olmalı ki ayağını süre süre selamlıkta belirdi. Oo, benim eşkıya oğlum, şenlik var. Bak, ağamın cülusu. Hacı Payton'u getirsin. Hadi Yıldız'a gidelim. Öyle ya, yeni padişahın tahta oturmasıyla duyulurdu böyle tek tek peş peşe atılan toplar. Raşit Efendi'nin demesi, Mihrimah Camii'nin imamına göre Halife Abdülmecid'in tahta geçmesi şerefineymiş bu şenlik. 2 gün sonra izin çıkmış olmalı, gazeteler Lozan'da varılan anlaşmanın ana hatlarını duyurabildiler. Anadolu'da, Trakya'da yeni Türkiye'nin hudutları tanınmış, İstanbul, İstanbulluya kalmış, heyetler arasında sonradan görüşülmek üzere Musul toprakları gündemden çıkarılmış, zırhlılardan arınacak boğazların kontrolü bu anlaşmada imzası bulunan devletler arası bir kurulu havale edilmiş. Bence en mühim husus diye anlatıyordu Maliyeci Haşim Bey, 4 asırlık kapitülasyonların ortadan kalkması. Evet, bir de ayrıyeten Düyun-u Umumiye çerçevesi içinde yapılan tensikatlar. Düyun-u Umumiye denilen Osmanlı borçları değil mi Beyba? Orada ne gibi bir tensikat yapılmış diye sordu ileride mülkiyeye gitmeye heves eden Baki. Öylesine bir tensikat ki oğlum, tenzilat demek daha bir doğru olur. Anlaşılan İsmet Paşa çok iyi izah etmiş durumu. Osmanlı borcu. Osmanlı toprağı üzerinde yeni kurulan öteki devletlere de intikal etmez mi? Ayrıca mağluplar harp tazminatı ödemeye mecbursa Yunanistan bu kaidenin dışında mı kalacak? Helal olsun. Anlayabildiğim kadarıyla görüşlerini kabul ettirmiş paşa. Tahminimce borçların hiç değilse yarısından kurtuldu Ankara hükümeti. Mübadele işi ne olmuş bey? Borç yükü azalmışmış, iyi de bunun ne faydası vardı Libabe Hanım'a? Mübadele? Ha evet, var metinde. Vardı hanım, İstanbul Rumları mübadelenin dışında tutulmuş. Artin Efendi'nin kulakları çınlasın. Artık kim verirdi bedavaya evini? Eline geçen fırsatı tepmişti Haşim Bey. Libabe Hanım'ın dudakları kısıldı, çoluk çocuğun ortasında bir şey demedi, sustu. Yatsıdan sonra alacaktı hırsını. Odasının önünde bohça duran Vasıf, yahu ne biçim adam bunlar diye söylenip duruyordu. Muzaffer edasıyla gelir, etmediğini bırakmaz, millet inim inim inlerken gider çayırda top oynar, çekip gitme zamanı geldiğinde tutup ziyafet verir. Libabe Hanım'ın yanından geçtiğinin farkına varmamıştı. Ne ziyafeti bu Vasıf? Çay ziyafeti efendim. Çayla ziyafet mi olur? Kimmiş bu ziyafeti veren? Harrington, şu İngiliz paşası bizim ordu erkanına Tarabya'da dün böyle bir ziyafet vermiş. Elindeki bohçanın düğümünü iyice pekiştirdi. 9 sene kan kusturdu adamlar. 100 binlerce ömür söndü. Şimdi oturup çay içerler. Ne zaman çekip gidecek bunlar? Lozan dedik de ne oldu? İmzanın üzerinden 1 ay geçti. Hala neyi beklerler? Bir şey beklemiyorlardı ama toparlanıp gitmek vardı. 3 bohçadan ibaret değildi ki götürecekleri eşya. Nitekim ziyafetten 1 ay sonra tıklım tıklım asker dolu Montreal adlı bir İngiliz gemisi İstanbul'dan ayrıldı. 10 gemi temizlemez bunları diye homurdanıyordu Vasıf. Teşrini evvelin ilk günü ağzı kulaklarında Şevket gelip Haşim Bey'in ellerine sarıldı. Muhterem efendim, tamam gidiyorlar. Devir teslim merasimi var yarın. İnanmak ister gibi bir ara duraladı Haşim Bey. Beklemek huy haline gelmişti. Bacaları tütmeye başlayan zırhlılar gözüne ilişti. Göğe doğru kaldırdı başını. Elhamdülillah, bugünleri de görmek varmış. Nerede bu merasim? Şu karşıda efendim, sarayla cami arasında, rıhtımdaki meydanda. Beyba, üzme tatlı canını diye Rana'nın lafını ağzından aldı Şevket. Bugünden kesmişler yolları. Kuş uçurtmuyorlar herifler. Yarından itibaren şirket vapurlarına dahi sefer yasağı konmuş. Kuyruklarını kasıp kös kös gideceklerini sanıyorsan yanılıyorsun kızım diye üsteledi beybası. Bizlere o sevinci nasip etmez bu kibirli adamlar. Bildiğim doğruysa diye ekledi Şevket üzülen Rana'yı teselli etmek için. Şükrü Naili Paşa'nın emrine bizim ordu gelecek. Çok değil, şu 3-5 gün içinde. Sedirin üstünde bir yay gibi zıpladı Rana. Gideceğiz değil mi Şevket abi, yemin et. Sonradan Dolmabahçe Camii imamından öğrendiklerine göre o merasim günü meydan tıklım tıklım rengarenk allı pullu üniformalarla doluymuş. Orta yerde şişik tulumların uçlarına eklenmiş zurnalarla sakallı kadınlar, ardından kara külah, kırmızı ceket, 10 mangaya bedel, davullu, borazanlı birlik, zafer kutlar gibi bütün gün askeri marşlarını tekrarladıktan sonra ne hikmetse bizim Sivastopol marşını da çalmaya koyulmuş. Vasıf gibi imam da bu garip adamların davranış tarzından pek bir şey anlamamış. Kurtuluş ordusunun İstanbul'a girdiği 6 teşrini evvel günü Haliç Köprüsü'nün üstü görülecek şeydi. Galata tarafına siyah siyah yanaşmaya çalışan Çöp Hüseyin kürekleri koyverdi. Küçük hanım, ne yapmaya geldin bu mahşerin içine? Canından mı bıktın sen? Hüsso emmi diye atıldı Şevket. Ha bir gayret, gel öbür uca gidelim. Köprüye dikine bağlı şirket vapurlarının arasından yeni cami tarafına vardık da az bekleyin demesiyle bir kayıktan öbürüne karaya atladı Şevket. Ne yapmaya gitti bu? Boş koltuk mu bulacak diye söylenip duruyordu Çöp Hüseyin, tütün sarıp kağıdını diliyle ıslatırken. İzmariti bir fiskeyle suya savurduğu an Şevket'in sesi geldi. Vasıf, çocukları da al gel. Hüsnü emmi, sen de şu şirketin kıçına bağlan. Öğleye varmadan gelir buluruz seni. Ne oldu, nasıl oldu? Rana, şalvarlı, pala bıyıklı, aralarında acayip bir dille konuşan adamların ortasında buluverdi kendini. Beg diye Baki'nin kolundan çekti biri. Hele sen böyle gel, geç öne. Çarşaflı Rana'ya dokunmadı. Lav, Şevket Efendi, hanım da bu begin yanına gelmez mi? Mahşeri kalabalık arasında içinde birikmiş dertleri bir nefeste boşaltır gibi haykıranı, bağıranı, çağıranı, sevinçten ağlayanı, düşüp bayılanı, yığından fırlayıp rastgele bir neferin boynuna sarılanı. İnzibatlar kaldırımlardan taşan halkı durdurmaya çalışıyordu, itmeden, incitmeden kucaklar gibi. Yan yana ancak 7 kişinin geçeceği kadar yer kalmıştı köprünün üstünde. Tüfek omuzda, kılıç kınında, toprak rengi giysilerle 5'er kişilik sıralar halinde gelip geçen başları dik, mağrur askerler arasında tanıdık bir yüz aranıp durdu Rana. Vakit öğleyi bulduğunda son taburda geçip gitti, son ümitle birlikte. Rıhtım alsancaklarla kaplı, deniz kıpır kıpır, bu coşkulu günde sessiz, dalgın, gidip de gelmeyenin yasını tutuyordu ağlamaklı bir genç kız. Cilveli sandalın içinde derinlerde gezinen gözleri zırhlılardan temizlenmiş güzelim boğazın farkında bile değildi. Denizi okşar gibi kürek çeken Çöp Hüseyin'in, Allah fakiri sevindireceği zaman eşeğini kaybettirir, sonra da buldurur lafını duydu, ses etmedi. Razıydı, keşke eşek olup geri gelseydi dedi. Onsuz, inanç, saygı, sevgi, yetim sayılırlardı artık. Ev halkının ortasında bülbül kesildi Baki. Hayalinde bile tasavvur etmemişti bunca mutlu insanı. Sandalla yanaşamadık beyba. Kayıkların üstünden atladık çıktık bacı. Adam atacak yer yoktu anne, adamlar olmasaydı. Bir şey hatırlamış gibi durdu. Şevket abi, kimdi o adamlar, ne dili konuşurlar? Kürtçe. Kürtçe mi? Peki ne iş yapar bunlar? Yük taşırlar. Tüccar yükünden başka pek çok şey de taşıdılar Baki. Kendi ayağıyla mı gitti Anadolu'ya kaçan silah, cephane? Koca cephaneliği bir gecede boşaltmak kimin haddi efendim? Diyerek Haşim Bey'e taraf döndü Şevket. Bugün köprüde çocukları kollayanlar, sizin etrafınızı alanlardı Bekir Ağa bölüğünde çıktığınız gün. O gün sahaf dükkanının önünde sizinle uzun uzun konuşan iri cüsseli Salih Kahya'yı hatırlar mısınız bilmem diye ekledi. Onun emrinde boşaltmadık cephanelik bırakmadı bu fedakar adamlar. Böylesine muktedir kişiler mi bu şarklı vatandaşlar diye sormadan edemedi Haşim Bey. İstihbarat teşkilatının tatbikat onların işiydi muhterem efendim. İyi hoş da kale gibi duvarların içine nasıl sızar bu adamlar Şevket Bey evladım? O ölüm kalım günlerinde kurnazlık da cesaret gibi asalet kazandıydı efendim diye anlatmaya koyuldu Şevket. Bir olayı hatırlamak ister gibi Vasıf'a taraf döndü. Yahu Vasıf, Selimiye kışlasında neydi o hastalığın adı? Hıyarcık. Evet, Osmanlı, İngiliz, göçmen Rus. Tıka basa asker doluydu kışla. Ambarlarında bir orduya yetecek miktarda ele geçmez muhabere cihazları, telsizler. Selimiye kışlası bu. Nasıl etsek, ne yapsak derken genç bir kol ağası bizim askerde hıyarcık teşhis edildiğine dair bir rapor edindi. Haydarpaşa'daki o koca hastaneden korku dağları bekler. Gün saymadı İngiliz. Derhal boşalttırdı kışlayı. İşin gerisini Salih Kahya'nın hamallarıyla Üsküdar'lı Ethem Pehlivan'ın arabacıları tamamlayıverdiler. Bir gecede. zor günlerin heyecanı eğlenceli anılara bırakmıştı yerini. Her müşküle bir çare diye devam etti Şevket. Ok meydanı, barut fabrikası ayrı bir hikaye. Binanın kapılarını mühürlemiş, korumasını sultanın askerine bırakmıştı İngiliz. Mühürler dura dursun, onlara dokunmadan çatıdan girildi, çatıdan taşındı tekneler dolusu barut. Saymakla bitmez efendim diye söze karıştı Vasıf. Hatırlarsınız, Rami Kışlası'nı, Beylerbeyi'ndeki jandarma mektebini boşaltırken Fransızın Cezayirli, İngiliz'in Hintli nöbetçileri ne bir şey gördüler ne de bir şey duydular, din kardeşliği. Peki neyle Anadolu'ya geçti bunca kaçak malzeme diye lafını kesti Haşim Bey. Doğru yalan, birkaç tekne ismi duyduk ama. Motoru, yelkenlisi, vefakar las kayıkçıların işi. Gemiler? Lloyd Triestino firması sağ olsun. Acente sahibi Hüsnü Bey, liman reisi ise sizin çiftliğe Rusları bulan Pandikyan Efendi. Keramet onlardaydı efendim. Biri Fransız ve İtalyan şirketlerinden gemiler kiralar, öbürü limandaki işleri, kağıtları ayarlar. Bugün dahi bunları pek bilen yok efendim. Şevket Bey evladım, teşkilat-ı mahsusa değil miydi bütün bu işlerin beyni? Şevket daldı geçmişe. Anafartalar, kopan parmakları, Ukrayna'nın buz tutmuş çayırları, terhis, idam sehpasının gölgesinde dolanan hayatı geçti gözlerinin önünden. Olan olmuş, savuşup gitmişti cellat. Çekinecek ne vardı? Bakışları zırhlılardan arınmış boğaz sularında gezindi bir süre. Harp sonrası yok yere İstanbul'u işgal edince düşman, teşkilat-ı mahsusanın rütbeli askerlerinden birkaçıyla karakol adında gizli bir teşkilat kurulduydu efendim. O zaman Anadolu'ya geçmenin yollarını ararken kendimizi bu teşkilatın içinde bulduk. Siz, evet, siz tahmin buyurmuştunuz diye lafa karıştı Vasıf. Tek sual sormadınız. Medyunu şükranız muhterem efendim. Ettiğimiz yeminle ağzımız mühürlüydü. Haşim Bey'in gözü pencereye konan bir kumruya takıldı. Allah selamet versin diye söylendi. Biraderin tahmini doğruydu demek. O da sonunda sizinle birlik mi oldu? Selahattin ağabey Mustafa Kemal Paşa'yı kimseye değişmezdi efendim. Selamlığa çöken sessizliği gene Haşim Bey bozdu. Gazası mübarek olsun. Gazi ise bizlere, şehit ise Allah'ına varır. Bir kenarda Baki ile söyleşen Rana'nın kulakları kabardı. Didi bana sağlam giden sakat döndü. Ben sakat gidip sağlam döneceğim dediydi. Başı gözü sarılı, topallaya topallaya. Şevket abi gece vakti nereye gitmişti amcam? Gittiği yer pek de uzak değil Rana. 3 adım yukarıda Özbekler tekkesi. Özbekler tekkesi mi? Ne var o tekkede diye şaşıra kaldı Haşim Bey.